Ayrım 35, sayfa 465. Greg kapıyı açtığında hiçbir şey belli etmedi. Sanki onu bekliyormuş gibi, "Tekrar merhaba Bayan Liv," dedi. Paul, Liv'in paltosunu çıkarmasına yardım ederken, Greg de koridora çekilip Liv'i karşılamaya gelen köpekleri susturdu. Risotto hiçbir şeye benzemedi ama Jake mantar sevmediği için dert etmediğini söyledi. "Biz de pizza ısmarlamaya karar verdik." "Pizza harika olur benden," dedi Paul. "Belki bir süre yiyemeysem." Flit caddesi boyunca ilginç bir biçimde hiç konuşmadan el ele yürümüşlerdi. "Benim yüzümden işini kaybettin," demişti Liv sonunda. "Priminden de oldun. Oğlun için daha büyük bir dairede alamayacaksın." Paul önüne bakıyordu. "İşimi senin yüzünden kaybetmedim. Ben ayrıldım." Greg kaşını kaldırdı. Saat 4:30 civarında mutfakta bir şişe kırmızı şarap açıldı. "Bunun bugün yeğenime bakmamla hiçbir ilgisi yok değil mi Jack?" Yan odadan genç bir erkek sesi, "Greg dedi ki bu evde istediğin saatte şarap içebilirmişsin," diye seslendi. "İspiyoncu," dedi Greg ve sonra Liv'e döndü. "Olamaz, senin içmene izin veremem. Geçen defa bizim yanımızda içtiğinde neler oldu unuttun mu? Zavallı, duyarlı abimi hüzünlü, dalgın bir oğlana çevirdin." Paul araya girip, "O sözün bu ülkede başka anlamlara geldiğini sana kaç defa anımsattım," dedi ve onu mutfağa yönlendirdi. "Liv, sen biraz ortama uyum sağlamaya bak. Greg'in iç dekorasyon anlayışı ne yazık ki çok yetersiz. Minimalizmden anlamaz." "Kişiliğimi küçük evime yansıtıyorum ve kesinlikle bir tabula rasa değilim." Liv rengarenk duvarlara, koyu renkli baskılara ve etrafını saran küçük fotoğraflara bakıp "çok güzel," dedi. Bangır bangır çalan müziği, bütün rafları dolduran sayısız ufak tefek süs eşyası ve televizyonun karşısında halıya uzanan bir çocukla bu küçük ev onu garip şekilde rahatlatmıştı. Paul oturma odasına geçtiğinde "selam," dedi ve çocuk hemen köpek yavrusu gibi ona baktı. "Baba." Jake Liv'e baktığında babasıyla el ele tutuştuklarını fark etmişti. Liv de hemen Paul'un elini bırakmaya ihtiyacı duydu. Bir süre sonra "sen bu sabahki kız mısın?" diye sordu. "Umarım öyleyimdir. Başka bir kız daha yoksa." "Sanmam," dedi Jake. "Seni ezecekler sandım." "Evet, eziliyordum." Jake bir süre onu inceledi. "Babam seninle son görüştüğünde parfüm sıktı." "Paul, tıraş losyonuydu o," dedi ve eğilip oğlunu öptü. "İspiyoncu seni." "Demek bu küçük Paul," diye düşündü Liv. Bu düşünce hoşuna gitmişti. "Bu Liv, Liv, bu da Jake." Liv elini uzattı. "Senin yaşında pek tanıdığım yok. O yüzden eminim bir sürü pot kıracağım. Ama seninle tanıştığıma sevindim. Olsun, ben alışkınım." Greg geldi ve ona bir kadeh kırmızı şarap uzattı. Gözleri bir ona, bir diğerine kaydı. "Bunun anlamı nedir şimdi? Düşman taraflar birleşti mi? Siz ikiniz gizli bir anlaşma mı yaptınız?" Liv Greg'in sözlerine şaşırdı ve Paul'e döndü. Paul onun elini sıkıca kavrayıp kısık sesle "İş umurumda değil," dedi. "Tek bildiğim sen yanımda değilken kaba birine dönüşüp her şeye kızdığım." "Hayır," dedi Liv ve sırıttığını fark etti. Yanlış tarafta olduğunu fark etti, o kadar. Greg'in erkek arkadaşı Andy de Elvin Caddesi'ne geldiğinde beşi o küçücük eve tıkılmıştı ama Liv hiç sıkılmıyordu. Küçük pizza dilimlerinin etrafına dizildiklerinde Liv cam evi düşündü ve nedense orayı davayla, onu mutsuz eden şeylerle bağdaştırdığı için dönmek istemedi. Olanları öğrendikten sonra Sophie'nin yüzüne de bakmak istemiyordu. Neredeyse hiç tanımadığı bu insanların arasında oturup onunla oyunlar oynadı, aileye özgü esprilerine güldü ve her şeyin ötesinde hayretle mutlu olduğunu gördü. Bu yıllardır hissetmediği bir mutluluktu. Ve Paul vardı. Her şeyi kaybeden kendisi değil de oymuş gibi günlerdir yaşananların etkisiyle çökmüş görünen Paul. Ne zaman dönüp ona baksa Liv'in vücudu kendini yeniden mutlu olabilme olasılığına alıştırıyormuş gibi içinde bir şeyler canlanıyordu. "İyi misin?" diye soruyordu Paul'ün bakışları. Liv'in bakışları da "evet" diyordu. Masanın başında toplandıklarında Greg, "Peki pazartesi günü ne oldu?" diye sordu. Barın dekorasyonu için onlara çeşitli renklerde kumaşlar gösteriyordu. Masa kırıntılar ve yarısı boşalmış şarap kadehleriyle dolmuştu. "Resmi geri mi vereceksin? Kaybettiğin kesinleşti mi?" Liv Paul'e baktı. "Sanırım," dedi. "Onu başkasına verme fikrine kendimi alıştırmam gerekiyor yalnızca." Gırtlağında aniden bir yumru hissetti ve gülümseyerek ondan kurtulmaya çalıştı. Greg ona elini uzattı. "Ah tatlım, affedersin. Amacım seni üzmek değildi." Liv omuz silkti. "Ben iyiyim, gerçekten. O artık benim değil. Bunu yıllar önce öğrenmeliydim. Sanırım ben gözümün önünde olanı görmemişim." "En azından evini henüz kaybetmedin," dedi Greg. "Paul harika bir evin olduğunu söyledi." O anda Paul'ün uyaran bakışlarını fark etti. Ne? Onun hakkında konuştuğunu bilmesin mi? Kimiz biz? Lise öğrencileri mi? Paul bir an utanmıştı. Ah dedi. Pek öyle sayılmaz. O da yok artık. Ne? Satışa çıkardım. Paul donup kalmıştı. Borçlarımı ödemek için onu satmalıyım. Ama başka bir yere almaya yetecek kadar paran kalacak değil mi? Henüz bilmiyorum. Ama o ev... Zaten borçlar bitmemişti. Ayrıca bir işe de ihtiyacım var. David öldüğünden beri hiçbir şey yapmadım. David harika olacağını düşünse de termik nitelikli ithal cam sonsuza dek dayanmıyormuş demek ki. Paul'ün yüzü gerildi. Sandalyesini geriye itti ve masadan kalktı. Liv, Greg ile Andy'ye, sonra da kapıya baktı. Greg bir kaşını kaldırıp bahçeye çıkmıştır dedi. Cep kadar bir yer, merak etme, onu kaybetmezsin. Sonra Liv ayağa kalktığında Greg, ''Ağabeyimi böyle paramparça edebilmen ne hoş. Keşke 14 yaşındayken ben de bu becerine sahip olsaydım.'' Paul, kış soğuğunda cılızlaşan bitkilerle dolu, kiremit rengi saksıların sıkış tıkış olduğu bahçede duruyordu. Elleri cebindeydi ve Liv'e sırtını dönmüştü. Bitkin görünüyordu. ''Demek her şeyini kaybettin, hem de benim yüzümden.'' ''Dediğin gibi, sen yapmasan başkası yapacaktı.'' ''Ne yaptığımı sanıyordum ki, nasıl bir saçmalığa kapılmışım böyle.'' Yalnızca işini yapıyordun. Paul elini yüzüne götürdü. İyi hissetmem için bir şeyler yapmak zorunda değilsin. Bunu dert etmiyorum gerçekten. Nasıl etmezsin? Ben mahvolurdum, çıldırırdım. Ah tanrım! Sesi öfkeden hiddetlenmişti. Liv biraz bekledi ve sonra Paul'ün elini tutup onu küçük masaya çekti. Liv üzerindeki kıyafetlere rağmen demir sandalyenin soğukluğunu hissetmişti ve sandalyesini ileri çekip dizlerini Paul'ün dizlerinin arasına sokmuş, onu dinlediğinden emin olana kadar beklemişti. Paul, adamın yüzünde ciddi bir ifade vardı. Paul, bana bak, bunu anlamalısın. Başıma gelebilecek en kötü şeyi zaten yaşadım. Paul başını kaldırdı. Liv bunların gecikmiş, dile getiremediği sözler olduğunu bilerek yutkundu. 4 yıl önce David'le her günkü gibi yatmaya gittik. Dişlerimizi fırçalayıp kitaplarımızı okuduk. Ertesi gün gideceğimiz restoran hakkında konuştuk. Ve ertesi sabah uyandığımda yanımda buz kesmişti. Rengi masmaviydi. Öleceğini hissetmemiştim bile. Onunla vedalaşamadım. Kısa bir sessizlik oldu. Sen uyurken hayatta en çok sevdiğin kişinin yanı başında öldüğünü düşünebiliyor musun? Ona yardım edebileceğini, kurtarabileceğini bile bile. Ölürken sana bakıp bakmadığını, yardım dilenip dilenmediğini bile bilmiyorsun. Sözler gittikçe kayboldu. Nefesi kesildi ve tanıdık bir duygu içini sardı. Yavaşça Paul'ün eline uzanıp tekrar konuşabilene kadar bırakmadı. Dünya durdu sandım. Bir daha asla güzel bir şey olmayacak diye düşündüm. Uyanık olsam hiçbir şey olmayabilirdi diye düşündüm. Yemek yemedim, dışarı çıkmadım, kimseyi görmek istemedim. Ama hayatta kalmayı başardım Paul. Kendim bile şaşırıyorum ama bunu aştım. Ve hayat yavaş yavaş tekrar yaşanabilir bir hal alıyor. Liv ona biraz daha yaklaştı. O yüzden bu, resim, ev, Sophie'nin başına gelenleri öğrendiğimde kafama dank etti. O yalnızca bir eşya. İsterlerse hepsini alabilirler. Önemli olan tek şey insanlar. Liv ellerine baktı ve sesi çatladı. Önemli olan tek şey sevdiğin kişi. Paul konuşmadı ama başını eğip onun omzuna yasladı. Soğuk bahçede oturup kapalı havayı içlerine çektiler ve Jake'in içeriden gelen boğuk kahkahalarını dinlediler. Liv akşam trafiğinin sesini, başka mutfaklardan gelen tabak çanak seslerini, televizyonların açıldığını, bir araba kapısının kapandığını, dışarıda bir yerlerde bir köpeğin havladığını duyuyordu. Hayat tüm karmaşası ve canlılığıyla devam ediyordu. ''Ben hayatla barışmana yardım edeceğim.'' dedi Paul kısık sesle. ''Zaten ettin.'' ''Hayır, daha çok edeceğim.'' Liv'in gözyaşları yanaklarına aktı. Bu noktaya nasıl geldiklerini bilmiyordu. Paul'ün mavi gözleri soğukkanlı bir ifadeye bürünmüştü. Liv'in yüzünü avuçlarının arasına alıp onu gözyaşlarını öptü ve yumuşak dudaklarını teninde gezdirip ona geleceği vaat etti. İkisi de gülümseyip Liv ayaklarının uyuştuğunu hissedinceye kadar güldüler. Liv isteksizce ondan uzaklaşırken ''Eve gitmeliyim, alıcılar yarın geliyor.'' dedi. Şehrin diğer yanında cam ev bomboş duruyordu. Oraya dönmeyi hala istemiyordu. Bir yanı Paul'ün karşı çıkmasını istiyordu. Bana gelmek ister misin? Jake diğer odada uyur. Onun için çatıyı açıp kapatabilirim. Belki bu bana birkaç puan kazandırır. Paul bakışlarını çevirdi ve cesaretini toplayıp gelemem dedi. Yani isterdim ama... Hafta sonu görüşecek miyiz? Jack bende ama elbette bir şeyler yaparız. Paul'ün dikkati dağılmıştı. Liv onun yüzünü, gölgeleyen şüpheyi görmüştü. O an birbirimizin ödemesine sebep olduğumuz bedelleri unutabilecek miyiz diye düşündü ve soğukla ilgisi olmayan bir ürperti hissetti. Paul, seni eve bırakırım dedi ve dakikalar geçti. Liv eve girdiğinde her yer sessizdi. Kapıyı kilitleyip anahtarları bir kenara koydu ve mutfağa geçti. Ayak sesleri kireç taşı zeminde yankılanıyordu. Buradan daha bu sabah çıktığına inanamıyordu. Üzerinden bir ömür geçmiş gibiydi. Telesekreterin düğmesine bastı. Gayrimenkul danışmanının kibirli sesi ertesi gün mimarlarını yollayacaklarını bildiriyordu. Ve Liv'in iyi olup olmadığını da sormuştu. Belirsiz bir sanat dergisinin metin yazarı Lefer davası ile ilgili onunla röportaj yapmak istiyordu. Ve banka müdürü. Medyanın çılgınlığından habersiz olduğu belliydi. Müsait olduklarında kredi ile ilgili konuşabilir miyiz diye sormuştu. Bunun Liv'e ulaşmak için üçüncü girişimi olduğunu da belirtmişti. Bir de babası aramış, ona öpücüklerini yollamıştı. Caroline hepsini boş versin diyor. Liv, alt katlardan gelen gürültüyü, ön kapıların kapandığını, sıradan bir cuma akşamının en büyük özelliği olan kahkahaları duyuyordu. Sesler, dışarıda hayatın devam ettiğini, bu tuhaf boşluğun ötesinde yaşam olduğunu anımsatıyordu. Akşam uzadıkça uzadı. Televizyonu açtı ama izlemek istediği bir şey yoktu. O da duş alıp saçlarını yıkadı. Ertesi gün giyeceği kıyafetleri hazırladı ve krekerle peynir yedi. Ama duyguları yatışmamıştı. Sanki içi boş bir palto askısı gibi tıkırdıyordu. Çok yorgundu ama bir türlü oturamadığı için evde gezindi. Paul'ün tadı dudaklarında, sözleri kulaklarındaydı. Bir an onu aramayı düşündü ama telefonunu aldığında parmakları tuşların üzerinde dondu. Ne diyecekti ki? Sesini duymak istedim. Kimse orada kalmamış gibi tertemiz görünen misafir yatak odasına geçti. İçinde dolaştı, yanından geçtiği çekmecelere, sandalyelere dokundu. Artık sessizlik ve boşluk onu rahatlatmıyordu. Belki de Greg'in evi gibi kalabalık bir evde Ranik'le sarmaş dolaş uzanan Mo'yu gözünün önüne getirdi. Sonra kendine bir fincan çay koyup yatak odasına geçti. Yatağının ortasına oturup yastığına yaslandı ve yaldızlı çerçevedeki Sophie'yi izledi. Bir evliliği sarsacak güçte bir resme sahip olmak içten içe hoşuma gitmişti. Evet Sophie, inan çok daha fazlasını yaptın. Neredeyse 10 yıldır çok sevdiği resme bakıp David'le onu aldıkları günü, İspanya güneşinin altında onu taşıdıklarını, beyaz ışıkta hareket ederek birlikte geçireceklerine inandıkları, geleceği yansıtan renklerini düşündü. Eve döndüklerinde onu bu odaya astıklarını, gözlerini ayırmadan izlediğini ve gördüğü şeyin onu çok daha güzel hissettirdiğini hatırladı. Ona benziyorsun. Liv kocasının ölümünün ilk haftasında bir gün güç bela ıslak yatağından kafasını kaldırıp Sophie'nin doğruca kendisine baktığını gördüğünü anımsadı. Buna dayanabilirsin diyordu kızın ifadesi. Şimdi farkında değilsin ama ayakta durmayı öğreneceksin. Ama Sophie bunu başaramamıştı. Liv boğazının düğümlendiğini hissetti. Başına gelenler için çok üzüldüm dedi sessiz odada. Keşke her şey çok daha farklı olsaymış. Büyük bir üzüntüyle kalkıp resmin yanına gitti ve onu bir daha görmemek için ters çevirdi. Belki de bu evden gitmesi iyi olacaktı. Duvardaki boşluk başarısızlığını ona sürekli anımsatmalıydı. Sophie'nin ortadan kaybolması da tuhaf bir şekilde sembolik geliyordu ona. Ve tam onu bırakacakken durdu. Çalışma odası son birkaç haftada her yeri saran belgeler yüzünden karmakarışıktı. Odanın içinde gezinip her birini topladı ve hepsini lastiklerle birbirine tutturup dosyaladı. Dava bittikten sonra onları ne yapacağını bilmiyordu. Sonra Philip Bassett'in ona verdiği kırmızı dosyayı buldu. Aradığı iki sayfayı bulana kadar belgeleri karıştırdı. Onları kontrol edip hepsini mutfağa götürdü. Bir mum yakıp külden başka bir şey kalmayana kadar sayfaları titrek aleve tuttu. İşte Sophie dedi. En azından artık suçu bana atabilirsin. Şimdi sadece David'i düşünüyordu. Çoktan gittiniz sandım. Jake Amerika'nın en komik videoları programı karşısında uyuyup kalmış. Greg çıplak ayaklarıyla esneyerek mutfağa girdi. Kamp yatağını kurmamı ister misin? Onu eve götürmen için geç oldu biraz. İyi olur. Paul dosyalardan başını kaldırmadı. Dizüstü bilgisayarı da karşısında açık duruyordu. Hepsini baştan mı inceliyorsun? Jüri kararı pazartesi günü mü açıklanıyor? Ayrıca sen işi bırakmamış mıydın? Kaçırdığım bir şeyler var. Bundan eminim. Paul parmağını sayfanın sonuna kadar indirip hemen diğerine geçti. Kanıtları kontrol etmeliyim. Paul, Greg bir sandalye çekti ve sonra sesini biraz daha yükselterek ''Paul'' dedi. ''Ne? Artık bitti. Ayrıca Liv seni affetti. Ona büyük bir jest yaptın ama artık bu işe bir son vermelisin.'' Paul arkasına yaslanıp ellerini gözlerinin üzerine koydu. ''Öyle mi diyorsun? Böyle davranamazsın, çıldırmış gibisin.'' Paul kahvesinden bir yudum aldı. Soğumuştu. ''Bu iş bizi yok edecek.'' ''Ne? Liv o resmi seviyor Greg ve o resmi ondan benim almış olmam onu yiyip bitirecek. Belki şimdi değil. Belki bir ya da iki yıl sonra da değil. Ama bu olacak.'' Greg mutfak tezgahına yaslandı. ''O da senin işin için aynısını düşünebilir. Ben halimden memnunum. Oradan ayrılmanın vakti gelmişti. Liv de resmi sorun etmediğini söylüyor.'' ''Evet ama köşeye sıkışmış durumda.'' Greg öfkeyle başını iki yana salladığında Paul belgele eğildi. ''Her şeyin nasıl değişebileceğini biliyorum Greg. Başta seni sıkmadığını düşündüğün şeylerin zamanla seni nasıl yiyip bitirebileceğini biliyorum. İyi ama... Ve sevdiğin bir şeyi kaybetmenin insanı nasıl kahrettiğinin de farkındayım. Günün birinde Liv bana baktığında hayatımı mahveden adam sensin diye düşünsün istemiyorum.'' Greg mutfağın diğer tarafına geçip çaydanlığı açtı. Üç fincan kahve yapıp birini Paul'a uzattı. Elini ağabeyinin omzuna koyup diğer iki fincanı da alarak oturma odasına geçirmeye hazırlandı. ''Her şeyi düzeltmeye çalışıyorsun ama doğrusunu söyleyeyim mi? Bu işte Tanrı'nın her şeyi yoluna koymasını dilemekten başka çaren yok.'' Paul onu duymuyordu. Kendi kendine ''Sahiplerin listesi'' diye mırıldandı. Lefebvre'in eserinin şu anki sahipleri. 8 saat sonra Greg uyandığında küçük çocuğun yüzünü tam karşısında buldu. ''Acıktım'' diyordu ve hırsla burnunu ovuşturuyordu. ''Evde Coco Pops olduğunu söylemiştin ama bulamıyorum.'' Greg uykulu bir sesle ''En alt çekmecede'' dedi. Perdelerin arasından henüz ışık süzülmediğini fark edebiliyordu. ''Süt de yok.'' ''Saat kaç?'' 7:15. Of, Greg yorganın altına gömüldü. Köpekler bile bu kadar erken uyanmıyor. Babana söyle o yapsın. Burada değil ki. Greg gözlerini perdeye dikip yavaşça açtı. Ne demek istiyorsun? Gitmiş. Uyku tulumu da serilmemiş. Koltukta uyuduğunu da sanmıyorum. Yolun sonundaki o yerden kruvasan alabilir miyiz? Çikolatalı. Kalkıyorum, kalkıyorum, kalktım. Greg kendini dik bir pozisyona getirip kafasını kaşıdı. Wright de yere çişini yapmış. Ah ne güzel. Cumartesi gününe harika bir başlangıç yaptık. Paul gerçekten de orada değildi ama mutfak masasında bir not bırakmıştı. Kağıt kanıtlar listesinin arkasına yazılmış, karmakarışık bir yanın en üstüne konmuştu. Gitmeliyim. Jake'le ilgilenebilir misin? Arayacağım. Jake amcasının yüzüne bakıp her şey yolunda mı diye sordu. Masanın üzerindeki fincanda kahve lekesinden halkalar oluşmuştu. Kağıtlar da küçük bir patlama olmuş gibi saçılmıştı. ''Her şey yolunda ufaklık'' dedi Greg. Jake'in saçıyla oynayıp. Notu katlayıp cebine koydu ve dosyalarla kağıtları belli bir düzene sokmaya çalıştı. ''Bak ne diyeceğim, istersen kahvaltı için krek yapabiliriz. Pijamaların üstüne paltolarımızı geçirip köşedeki marketten birkaç yumurta almaya ne dersin?'' Jake odadan çıktığında Greg cep telefonunu alıp bir mesaj yazdı. ''Şu anda orada keyif çatabiliyorsan bunu bana borçlusun.'' Biraz bekledikten sonra telefonu cebine attı ama yanıt gelmedi. Neyse ki cumartesi günü yapacak çok iş vardı. Liv alıcıların gelip ölçü almasını, sonra yapılması gereken işleri incelemek üzere mimarlı mühendisin gelmesini bekledi. Evindeki yabancıların etrafında dolanıyor, evin sahibi olarak dostça ve yardımsever bir tavır takınmaya, gerçek hislerini dışa vurmamaya çalışıyordu. Çünkü dışa vursaydı kesinlikle defolun diye haykırıp çocukça hareketler yapardı. Eşyalarını toplayıp temizlik yaparak kafasını dağıtmaya, ufak tefek işlerle uğraşıp rahatlamaya çalıştı. İki çöp torbası dolusu kıyafeti attı. Birkaç kiralık yeri aradı ve onlara bütçesini söylediğinde yaşanan uzun ve küçümseyici sessizliği umursamamaya çalıştı. Liv avizeyi yerine koyduğunda mimar ''Sizinle daha önce karşılaşmış mıydık?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi Liv hemen. ''Sanmıyorum.'' Paul de aramamıştı. Öğleden sonra babasına gitti. ''Carolyn, Noel için sana harika bir saksı aldı.'' dedi babası. ''Çok beğeneceksin. Ah ne güzel.'' Öğle yemeğinde salata ve Meksika yemeği yediler. Carolyn yemeğini yerken kendi kendine mırıldanıyordu. Liv'in babası bir araba sigortası şirketine girmişti. ''Şimdilik safı oynuyorum. İkramiye beklemeyen bir saf.'' Liv babasının söylediklerine odaklanmaya çalışıyordu ama sadece Paul'u düşünüyor, dün yaşadıklarını zihninde tekrar tekrar değerlendiriyordu. Aramamasına da çok da şaşırmamıştı. ''Aman Tanrım, galiba şu sırnaşık sevgililerden biri olup çıkıyordu. Üstelik 24 saattir resmi bir ilişkide yaşamıyoruz.'' Sonra resmi kelimesine güldü. Cem eve gitmek istemediği için babasında her zamankinden biraz daha uzun kaldı. Babası neşeliydi. Çok fazla içmişti ve çekmeceyi karıştırıp Liv'in siyah beyaz fotoğraflarını bulmuştu. O fotoğraflara bakmak tuhaftı. Hepsi de ona bu davadan, Sophie Lefer'den, vergisini ödeyemediği bir evden ve o korkunç karar gününden önce ne kadar da sıradan bir hayatı olduğunu fark ettirmişti. Ne güzel bir çocuk. Fotoğraftaki gülen yüzü görünce Liv ağlamak istedi. Babası ona sarıldı. Pazartesi günü çok üzülme. Zor olacağını biliyorum ama seninle gurur duyduğumuzu sakın unutma. Niçin? Diye sordu Liv burnunu buruşturarak. Ben başarısız oldum baba. Birçok kişi en başından bu işe girişmemem gerektiğini düşünüyor. Babası onu kendine çekti. Kırmızı şarap ve Liv'in hayatının milyonlarca yıl yerde kalmış kısmı gibi kokuyordu. Ayakta durmayı başardığın için. Bazen bu bile başlı başına bir kahramanlıktır.